bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Kadeş Galibi, Hitit ülkesinin romanı, Birgit Brandau, Arkadaş Yayınları, 1. basım Ankara Nisan 2002. Özgün adı Derziger von Kadeş, Türkçesi Nazife Mertoğlu. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Aralık 2005. Okuyan Levent Filyoz. Ünlü Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses'e galip gelen eski dünyanın en modern görüşlü hükümdarı, Hitit Büyük Kralı 3. Hattuşili'yi konu edinen ilk roman. Ancak kardeşim Tanrı olunca ardında meşru bir oğul bırakmadığından, bir harem kadınından doğan oğlu Urhiteshup'u hükümdar yaptım. Tüm Hattuşa'yı onun ellerine bıraktım. O Hatti ülkesinin büyük kralı oldu. Ben ise Hakpiş kralı olarak kaldım. Kardeşime duyduğum saygıya bağlı kalarak bu duruma 7 yıl katlandım. Ancak Urhiteshup beni yok etmek istiyordu ve elimden Hakpiş ve Neriki de aldı. Artık daha fazla dayanamadım ve ona savaş açtım. Kardeşime saygıdan ötürü Urhiteshup'a kötülük yapmadım. Sadece üstüne yürüyüp ona bir tutsak gibi davrandım. Ona Nuhaşşe ülkesinde kale kentler verdim. Bundan sonra hep orada kaldı. Efendim İştar bana Hatti ülkesinin krallığını bahşetti. Büyük kral oldum. 3. Hattuşili'nin M.Ö. 1266 yılında meydana gelen olaylara ilişkin savunmasından. Birgit Brandau 1951 doğumludur. Üniversitede tiyatro bilimleri okumuş ve önemli Alman sahnelerinde dramaturg olarak görev almıştır. 8 yıldır en çok ilgilendiği konu arkeoloji ve Tunç Çağı tarihidir. Troya, Eine Stadt und ihr Mythos 1977 adlı bilimsel araştırmasıyla kendini gerek bilim dünyasına, gerekse geniş bir okur kitlesine kanıtlamıştır. 2001 yılının güz ayında Hartmut Schickert ile birlikte hazırladığı Hethiter, Die Unbekannte Weltmacht adlı Hitit araştırması yayımlanmıştır. Kadeş Galibi yazarın ilk romanıdır. Önsöz. Babam Murşili Tanrı olunca kardeşim Muvatalli babasının tahtına oturdu. Ve kardeşim Hatti ülkesinin ordusunu ve arabalı savaşçılarını bana teslim etti. Ve yukarı ülkeyi de yönetimime verdi. Efendim Tanrıca İştar beni koruması altına aldı. Ve böylece bazı düşmanları yendim, bazıları ise benimle barış içinde oldular. Atıl durumda bulunan toprakları yeniden iskiyan ettim ve tekrar Hattuşa'ya kattım. Kardeşim Mısır ülkesine sefere çıktığında ben de yeniden iskiyan ettiğim toprakların ordusunu ve arabalı savaşçılarını Mısır ülkesine savaşa götürdüm. Ancak kardeşim Tanrı olunca ardında meşru bir oğul bırakmadığından bir harem kadınının oğlu olan Urhiteshup'u hükümdar yaptım. Tüm Hattuşa'yı onun ellerine bıraktım. O Hatti ülkesinin büyük kralı oldu. Ben ise Hakpiş kralı olarak kaldım. Tanrıçanın benim yanımda olduğunu gören Urhiteshup beni çekemedi ve bana acı vermeye çalıştı. Böylelikle yönetimim altında olan her şeyi benden aldı. Sadece Hakpiş ve Neriki Tanrı'nın buyruğu üzerine elimden alamadı. Kardeşime duyduğum saygıya bağlı kalarak bu duruma 7 yıl katlandım. Ancak Urhiteshup beni yok etmek istiyordu ve elimden Hakpiş ve Neriki de aldı. Artık daha fazla dayanamadım ve ona savaş açtım. Efendim İştar bana krallığı önceden vaat ettiği için o zaman Efendim İştar karıma rüyada göründü ve şöyle dedi. Kocana yol göstereceğim ve tüm Hattuşa kocanın yanına dönecek. Efendim İştar Urhiteshup'un bir zamanlar kovduğu kumandanlara da rüyalarında göründü ve onları uyardı. Ben İştar bütün Hatti topraklarını Hattuşili'den yana döndürdüm. Kardeşime saygıdan ötürü Urhiteshup'a kötülük yapmadım. Sadece üstüne yürüyüp ona bir tutsak gibi davrandım. Ona Nuhaşşe ülkesine kale kentler verdim. Bundan sonra hep orada kaldı. Efendim İştar bana Hatti ülkesinin krallığını bahşetti. Büyük kral oldum. 3. Hattuşili'nin M.Ö. 1266 yılında meydana gelen olaylara ilişkin savunmasından. Büyük kral Hattuşili'nin 1. hükümranlık yılının ilkbahar ayının sondan bir önceki günü. M.Ö. 1265 yılının Nisan sonu. O pırıl pırıl bahar gününde Hitit başkenti Hattuşa'daki günlük saray yaşamına damgasını vuran protokol, Hattuşili'nin her zamankinden daha az umrundaydı. Gergindi, çok gergin. Ne de olsa tahtı söz konusuydu, belki de yaşamı. Az önce mahiyetindekileri beklemeden üç emri bir çırpıda sıralayarak baş yazıcı Valvazite'nin odasına dalmıştı. Bu talimatların hemen bugün gönderilmesi gerek. Hattuşili soluk soluğa Valvazite'nin karşısında duran bir iskemleye bıraktı kendini. Baş üstüne güneşim, derhal ilgileneceğim diye yanıtladı Valvazite her zamanki sakin haliyle. Ancak ona kalsa daha sert bir ses tonuyla Hattuşa'da ilk defa kapı yapısı bayramı kutlanmıyor diye eklerdi. Kralını sevmediğinden değil, tersine Hattuşili'ye saygı ve hayranlık duyuyordu. Valvazite ayrıca kapı yapısı bayramı için kralın getirdiği yenilikleri kayıtsız şartsız onaylayan az sayıda kişiler arasındaydı. Ancak bugün bayrama daha 6 gün varken Hattuşili'nin sabırsız bir şekilde herkesin üzerine gitmesi onu bile çileden çıkarmıştı. Hattuşili sabahtan beri boğazına mızrak saplanmış erkek domuz gibi Hattuşa'da oradan oraya koşuşturup duruyordu. Valvazite tedirgin bir şekilde sol kulak memesini çekiştirdi. Bu düşüncesi fazlasıyla cüretkar sayılırdı. Kendisinin bile krala kızgın yaban domuzu sıfatını yakıştırmaya hakkı yoktu. Ne var ki Hattuşili de gerçekten hazırlıkların son durumunu öğrenmek için çılgın gibi oradan oraya seyirtiyor, telaşı azaltacağına herkesin iki ayağını bir pabuca sokuyordu. Elbette yapılacak çok iş vardı ve bu yıl bu bayram daha da büyük bir önem taşıyordu. Daha doğrusu hayati bir önem. Bu yıl bayrama sadece kentlerin temsilcileri değil, Hititlere bağlı krallar ve sınırdaş imparatorlukların elçileri de katılacaktı. Hattuşili onlara gücünü parlak bir şekilde göstermeliydi. Bunu başaramazsa kanlı ayaklanmalar ve sonunda imparatorluğun çökmesi tehlikesi işten bile değildi. Kral ve kraliçenin yaşamı da o zaman bir segel kurşun bile etmeyecekti. Asurların gerçekten bir iki günlük yolu mu kaldı diye ısrarla sordu Hattuşili. Valvazite kralının son günlerde giderek daha sık aralıklarla sorduğu sorunun yanıtını birkaç kez vermişti. Baba Aha İddina zamanında ulaşacak. Habercilerimin bildirdiğine göre dağlardan geçen yollarımız açık diye bir kez daha aynı açıklamada bulundu. Hattuşili'nin bir sonraki sorusunu da bildiğinden hemen ilave etti. Ve Mairiye önderliğindeki Mısır temsilcileri Maraşantia'yı geçmiş bile. Ayrıca İtti Marduk Balatu da zamanında yetişecek. İtti Marduk Balatu diye seslendi Hattuşili. O kadar önemli olmasaydı bu boş boğaz herif geç kalsa da olurdu. Kadasman Turgu bana bunun için yapar sanki. Tüm Babil'de başka elçi mi yoktu? Kralın bu yakınması da yeni değildi. Kralıyla her gün aynı diyaloğu sürdürmeye en sadık yazıcı bile dayanamaz herhalde diye içinden geçirdi Valvazite, sabrı tükenmiş bir şekilde. Ayrıca geldiklerinde kıdem sırasına diye konuşmanın devamını getirmek istedi Valvazite. Ancak Hattuşili Valvazite'yi şaşırtarak bu sefer konuşmayı kendisi kesmişti. Tamam tamam. Hemen Sphinx'li kapıya gidip konuk tribünlerinin ne durumda olduğuna bakmalıyım. Girdiği gibi hışımla çıktı odadan. Saray muhafızları kumandanı Abamuva az daha kralıyla çarpışacaktı. Abamuva'nın görevi bugünlerde gerçekten imrenilecek gibi değildi. Sürekli Hattuşili'nin peşinden koşturuyor ve güç bela hem kralının yanında kalmayı hem de adamları da iyi kötü bir düzen içinde tutmayı başarıyordu. Yukarıda kaledeki yönetim binasında bu çok zor olmuyordu. Hatta başkentin surları içinde de pek önem taşımıyordu. Çünkü orada tüm yaşam kraliyet ailesinin değişik kollarına ait saraylar tarafından belirleniyordu. Yani her şey aile içinde halloluyordu. Ancak Abamuva yine de belli bir düzenin gerekliliğine inanıyordu. İçini çekti ve izlemeye devam etmek üzere arkasını dönmeden önce medet umarcasına Valvazite'ye doğru baktı. Sphinx'i kapıya diye arkasından bağırdı Valvazite ve sırıtarak devam etti. Dikkat et de kral yine yukarıdakilerin inşaat malzemesini ellerinden almasın. Sonra asıl önemli işlerine döndü Valvazite. Özellikle de büyük resmi geçitte konuklara armağan edilecek olan kurşun heykellerin zamanında dökülebilmesi için gerekli kurşun teslimatının nerede kaldığına bakmalıydı. Valvazite haklı çıkmıştı. Burada bu kadar kireçe ihtiyacınız yok. Aşağıda büyük tapınak için daha fazla kireç gerekiyor diye buyurdu Hattuşili inşaat ustası Pidda'ya. Abamuva ve muhafızları biraz geç kalmıştı. Doğrusu Pidda övgü bekliyordu. Çünkü çalışmalar hemen hemen tamamlanmış. Sadece inşaatın sıvası kalmıştı. Aldığı karşılık da bu olmuştu. Baş üstüne güneşim, 100 mina kireci aşağıya göndereceğim. Geri kalan da belki ona yeterdi. Hayır, 3 kere 100. Hattuşili kararlıydı. Ama o zaman bu sahanlığın sıvasını nasıl tamamlarım? Yabancılar hakkımızda ne düşünür? Başka zaman olsa bu çok geçerli bir gerekçeydi. Ancak bugün Hattuşili bu soruyu duymadı bile. Kireç ocağından yenisini alırsın. Size daha yakın diye emir verdi. Ve tribünün önünde duran iki tekerli arabasına doğru koşturdu. Pidda öfkeliydi. Kralın keyfine göre ikide bir çalışmamız bölünürse bu işi nasıl bitiririz diye söylendi kendi kendine. Kella tapınağı için her istediğini elde ediyor ama. İşte böyle anlarda Pidda tahttan indirilen Ur-Hiteshup'u aramadığından pek emin olamıyordu. Şenlikleri pek umursamazdı o. Zaten yabancı ülkelerden pek elçi de gelmezdi. Hattuşili peşinde Abamuva ve muhafızlar olmak üzere çevik arabasını kentin dış surları boyunca sürdü ve güneybatıda taştan iki aslan heykelini süslediği kapıdan tekrar kente girdi. İşliklerle küçük konutların bulunduğu çukurluktaki mahalleye daldı. Kapı aniden açılınca kuyumcu Palla'nın yüreği ağzına gelmişti. Buradan def kralı görünce gürlemesi kesildi, hemen önünde eğildi. Hattuşili de birden yüzü aydınlandı. Kuyumcu ustasına sipariş edilen iştar heykeli bitmişti bile. Hattuşili bunu beklemiyordu çünkü Palla zamana önem vermeyen büyük sanatçı izlenim vermeyi pek severdi. Çok güzel olmuş. Kral hoşnut bir şekilde Palla'nın bir ağaç kütüğü üzerine yerleştirdiği heykelin çevresinde dolandı. İşte böyle hayal etmişti Tanrıçayı. Tanrıça gururlu bir edayla karşısında duruyordu. Beklediğinden daha büyük boyuttaydı. Boynuzlu başlığıyla Tanrıça baştan ayağa bir arşına yakın yükseklikteydi. Sırtında bir çift kanat, yan tarafında ise kısa bir kılıç vardı. Kılıç kuşanmış İştar, onun koruyucu tanrıçası İştar, onu büyük kral yapan tanrıça, aynı zamanda aşk tanrıçası, som altından bir İştar. Mükemmel, hemen tapınağa götürülmeli diye buyurdu Hattuşili. Palla duraksadı, ama onu biraz daha parlatmam gerekir güneşim. Şimdi de eserinden ayrılmak istemeyen sanatçı rolünü oynuyor diye düşündü Hattuşili içinden ve sinirli bir şekilde yanıt verdi. Hiç anlamam. Tanrıça tez elden evindeki asıl yerine yerleştirilmeli. Heykel tamamlanmış bence. Hattuşili gözdağı verircesine kapının yanında dikiliyordu. Palla daha fazla karşı gelemeyeceğini anlamıştı. Peki güneşim, onu hemen tapınağa taşıyacağım. Hattuşili teftiş turuna devam etmek için koşumların dizginlerini tekrar eline almadan önce Palla'nın 70 mina ağırlığındaki heykeli sırtlamasını ve sızlanarak yola çıkmasını bekledi. Aşağı kente, büyük tapınağa diye Abamuva'ya yeni hedefini bildirdi. Alalimi böyle günlerde vatanı olan bu kenti daha da çok seviyordu. Hattuşa ya da sevgiyle anıldığı gibi gümüş kent. Sayısız kayalar, surlar, tapınaklar ve saraylar etkileyici bir şekilde koyu mavi gökyüzüne doğru yükseliyordu. Hava bayramda da kendisini böyle parlak yüzüyle gösterirse bayramın başarılı geçmesine büyük katkıda bulunmuş olacaktı. Alalimi gözlerini kırpıştırarak konukları karşılarken sunulacak şarabın bulunduğu fıçı ve tesislerin Prens Kayası'nın altındaki mahzenden çıkarılıp yük arabasına taşınmasını izledi. Birden işçilerden birisi irkildi ve ayağı tökezledi. ''Hey dikkat etsene, şarabın sarsılmaması gerek.'' diye bağırdı Alalimi. Başka zaman pek kolay sinirlenmemesine karşın o da sonunda kentteki bayram hazırlıklarına eşlik eden gergin havadan nasibini almıştı. ''Size çok dikkatli olun demedim mi?'' Sonra işçinin neden ürktüğünü anladı. Yük arabasının arkasındaki dönemeçte birden kara yağız iki muhteşem at belirmişti. Kralın aygırları. Hattuşili önünde eğilen Alalimi'nin yanında durdu. ''Şarabın tadına baktın mı, iyi mi?'' ''Evet güneşim, ben çok beğendim. Bizi mahcup etmez.'' Alalimi genç yaşına rağmen içki sunucusu olmaktan ve açıkça görüldüğü gibi Hattuşili'nin onun kararlarına güvenmesinden oldukça gurur duyuyordu. Kralına içten bağlıydı çünkü bu yaşamı ve sunduğu hazları seviyordu. Kuzeydeki denizden, Zalpa'dan getirilen şarabın bulunduğu şu fıçılar, yabancı ülkelerden gelen temsilcileri karşılama töreni için ayrıldı. Kizzu, Vatna'dan getirilen şarabın bulunduğu şu arkada sağda bulunan testiler de, bayramın ikinci günündeki büyük şölende çıkarılacak. İşliklerin bulunduğu çukurluğun kenarında, neredeyse meydan okurcasına yükselen masif yalçın kayanın içine oyulmuş olan derin geçidi işaret ediyordu. ''Güzel, sana güvenebileceğimi biliyordum Alalimi.'' İçki sunucusunun yüzü güldü. ''Teşekkür ederim güneşim. Sadece bir şey.'' ''Daha sonra.'' diye sözünü kesti Hattuşili. ''Kella ile bazı değişiklikleri görüşmem gerek önce.'' Hattuşili yoluna devam etmek istedi. ''Bir dakika güneşim. Kella aşağıdaki büyük tapınakta değil. Az önce buradan geçti. İştar tapınağına gitmek istiyordu. Hala oradadır herhalde.'' ''Teşekkür ederim. Adaklar için kullanılacak şarabı da unutma.'' Hattuşili arabasını çevirdi ve karşılıklı iki sıra oluşturan muhafızlar safının arasından yukarı kente doğru yöneldi. Alalibi'nin biraz önce azarladığı işçi pis pis sırıtıyordu ve Alalibi'nin neşesinden eser kalmamıştı. Hattuşili sonunda her zaman bir kusur bulurdu zaten. Elbette her şeyden önce içki adakları için gereken şarabı seçmişti. Sanki bayram için neler gerektiğini bilmiyordu. Yeni inşa edilen tapınağın iç avlusuna ayak basan biri buralara işlerin hakim olduğunu hemen anlardı. 10 adet taş aslan süslüyordu bu mekanı. Büyük tapınağın başrahibi Kella, iki adet direkli holün arkada bulunanından geçmekteyken, karşı kapıdan hararetli bir biçimde el kol hareketleri yaparak Hattuşil'i girdi. Kella, üçüncü bayram günü programını mutlaka tekrar gözden geçirmeliyiz. Kella keyfi kaçmış bir şekilde durdu. Yine bir değişiklik, kraliçe yine bir rüya mı gördü diye öfkeyle mırıldandı, kralı taş döşeli avludan geçerken. Duyulabilecek sesle ise sadece güneşim dedi. Dinle, gece rüyasında Puddu'ya iştar göründü. Kella belli etmeden iç geçirdi. Başka ne beklenirdi ki? Kraliçenin bir kez olsun uykusuz bir gece geçirmesinden başka dileği yoktu. Telepinu için dikecekleri meşe ağacı aşağıda boğazda bulunan dikili taşların yanına değil de bu tapınaktan görülebilecek şekilde saray göletlerinin bulunduğu yere dikilecek. Kella rahatlamıştı. Hepsi buysa büyüme ve oluşma tanrısı için yapılacak olan bu ayin onun görev alanına girmiyordu. Bu nedenle nerede yapılacağı da pek umurunda değildi. Onu ilgilendiren bölümler değiştirilmediği sürece. Ancak Hattuşil'i daha bitirmemişti. Ve hazır konuklar bayram için göletlerde toplanmışken küçük bir tekne gezintisi yapacağız. O Mısırlı'ya bizim de böyle bir şey yapabileceğimizi göstermeliyim. Kella dehşete kapıldı. İşte bu bir sonraki programı etkilerdi. Tanrılar toplantısı için büyük geçit törenini ve bu da pekala Kella'yı ilgilendiriyordu. Çok parlak bir fikir güneşim diye onayladı istemeyerek. Bu sadece yüksek rütbeli konukların katılacağı bir tekne gezintisi değil miydi? Hayır, tüm tekneleri suyun içinde görmek istiyorum. Kella daha açık konuştu. Ama tapınağımda büyük geçit için taşıyıcılara ihtiyacım olacak. Teknelerde görev alırlarsa arınma işlemine yetişemezler. Arınmadan da tanrı tasvirlerine dokunamazlar. Ha, iyi ki hatırlattın. Bazı taşıyıcıları da değiştirmeni istiyorum. Artık Kella'nın iç çekişlerini duymamak mümkün değildi. Özellikle de Palla'yı, o iyi bir kuyumcu ustası. Ancak Hattuşa'dan hiç ayrılmamış. İşleri taşıyan kişinin bir dünya adamı, bir diplomat olmasını istiyorum. Magallu gibi örneğin. Evet, işler taşıyıcısı Magallu olsun. Ama o Asurlara mihmandarlık yapmayacak mıydı? Aslında heykeli yapan ustanın en azından ilk seferde heykeli kendisinin taşımasının gelenek olduğunu hatırlatmaya cesaret bile edemedi. Bu sadece yeni bir rüyaya neden olurdu. Yabancılar karşısındaki itibar ise çok daha iyi bir gerekçeydi. Hayır, Valvaziti o işi kendi halletsin. Bu sefer dünya çapında bir taşıyıcı istiyorum. Mairi'ye etkilenmeli ve Ramses'in de sahip olmak isteyeceği som altından işler heykeli belleğinde yer etmeli. 9 yıl önce Kadeş Savaşı'nda kimin gerçekten galip geldiğini herkes görmeli. Kella pes etmişti. Mısır ve Kadeş söz konusu olunca akan sular dururdu. Emirleriniz yerine getirilecektir güneşim. Kella ne olur ne olmaz diye konuyu hemen değiştirdi. Çünkü rakip her zamankinden farklı olarak bugün kralıyla ters düşmek niyetinde değildi. Aklımdayken Palla'nın iştar heykelini getirdiğini gördüm. Şimdilerde onu Halpaziti ile birlikte yerleştiriyor olmalı. Ona ilk adağınızı ne zaman sunacaksınız? Hemen yarın sabah Puddu'ya ile birlikte bunu Halpaziti'ye ilet. Hatta Şuli, Kella'nın bu kez değişiklikleri hemen kabul etmesine sevinmişti. Önceleri hep daha uzun süre tartışmışlardı. Hoşnut bir şekilde etrafına bakındı. Duvar süslemeleri de tam istediği gibi olmuştu. Bir dizi saz demetinin arasından bir koçu tanrıçaya kurban olarak sunmak için hayvanın uzun burmalı boynuzlarından tutmuş bir rahip tasvirine kaydı bakışları. Bu tapınak gerçekten iştara layık olmuş. Ama şimdi yoluma devam etmeliyim. Eminim içki adakları için gerekli kaplar ve konuklara armağan edilecek heykeller hala hazır değildir. Ha, Pidda'ya sana 3 kere 100 mina kiraç göndermesi için emir verdim. Sanırım bu yeterli olur. Kırmızı sıva istediğimi de unutma. Avluyu terk ederken adımları büyük taş döşemelerde yankılanıyordu. Daha yeni olan yukarı kenti aşağı kentten ayıran fırtına tanrısı kapısındaki nöbetçiler, Hattuşil arabasıyla önlerinden geçerken mızraklarıyla selam durup önünde eğildiler. Kapının arkasında gölgede sırtı duvara dayalı şişmanca yeni yetme bir delikanlı duruyordu. Yüzünde hala birkaç sivilce vardı ancak yaşına rağmen olağanüstü bir özgüven yansıtıyordu. Prens Nerikkaili'ydi bu, Hattuşili'nin en büyük oğlu. Etrafında duran aynı yaşlarda 3 çocuk hayran hayran bakıyordu ona. Kralı görünce Nerikkaili öne çıktı. Baba, lütfen elçilerin ağırlanmasıyla ilgili konuyu bir kez daha görüşelim. Hattuşili durdu, arabanın dizginlerini özel muhafızlarından birine teslim etti ve arabadan indi. Biliyorsun, kararım kesin. Kolunu sevecen bir şekilde oğlunun omzuna attı ve büyük bir hevesle kulak kabartmış olan diğerlerinden uzaklaştırdı. Konuklara tecrübeli diplomatlar eşlik edecek, sen daha çok gençsin. Hayır değilim. Son aylarda hiç durmadan Babilce çalıştım. Ama sen bana diplomat olarak görev vermek istemiyorsun. Tamam biliyorum ama kararımın bununla ilgisi yok. Bak dinle. Nerikkaili kralın kolundan sıyrıldı. Yüzü öfkeden kıpkırmızı kesilmişti. Ama daha düşük sınıftaki adamları bana ilk doğan prensine tercih edemezsin ki. İsteklerini pek geri çeviremem Nerik Kayri. Özellikle de ulu orta herkesin içinde beyan edilmişse. Ama bu konuda katı olmam gerek. Hiçbir yabancı temsilci grubuna eşlik etmeyeceksin. İstiyorum ama. Prens hırçın bir şekilde ayağını yere vuruyordu. Kuruntay'ı bile bana tercih ediyorsun. Ve o sadece evlatlığın. Onu Tarhun Taşra kralı yaptın. Oysa benden çok da büyük değil. Hattuş ile birden ciddileşti. Bunu neden yaptığımı çok iyi biliyorsun dedi. Nerik Kayri'den başkasının duyamayacağı şekilde. Urhi Teşup'un kardeşi olarak Hattuş'a tahtında hak iddia etmemesi için. Bir gün benim oğlum tahtın varisi olacak. Peki kim olacak bu? En büyük oğlum benim ama bana nasıl davrandığına bakılırsa bir gün Tuthalya'yı kral naibi yapmandan korkarım. Bunu sana nelere mal olacağını göreceksin diye öfkeden kendinden geçmiş bir şekilde tısladı Nerik Kayri. Kendimi küçürt düşürtmem. Bunu şu an yapıyorsun zaten. Hattuşili Nerik Kayri'yi omuzlarından tuttu ve gözlerinin içine baktı. İşte bak, benim demek istediğim de buydu. Önce kendine hakim olmayı öğrenmelisin. Henüz bunda başarılı olduğun söylenemez. Bu yılki kapı yapısı bayramında bu durum çok tehlikeli olabilir. Bunu anlaman gerek. Nerik Kayri başı öne eğik ve hala öfkeden alı al moru mor ağır adımlarla oradan uzaklaştı. Güneş sonunda batıdaki yerini aldığında taşralı Urhi Teşub zamanındaki rahat günleri arayan sadece Pidda ve Kella değildi. Hattuşili bunu aklından bile geçirmiyordu ama kraliçe Puduhepa her şeyin farkındaydı. Hattuşili ter içinde ve hala sinirli bir şekilde saraya döndüğünde kraliçe saray bahçesine bir yürüyüş yapmaları için ısrar etti. Saray bahçesi Hattuşili'nin gururuydu ve bugün de etkisini esirgemedi. Öbek öbek açmış iris, kantaron ve gül hatmi çiçeklerinin ekilmiş olduğu tarhların arasından geçerken Hattuşili sakinleşmiş ve Puduhepa'nın onda en çok sevdiği o azametli görüntüsüne bürünmüştü. 3,5 arşın ve 4 parmak boyuyla hizmetindekilerin çoğundan uzundu. Bu yaz 40. doğum gününü kutlayacaktı. Buna karşın koyu sarı düz saçlarında tek bir beyaz tel yoktu. Bedeni sıkı ve güçlüydü. İnce yüzündeki belirgin çenesi büyük bir enerji birikimini yansıtıyordu. Babil ölçülerinde kulakları çok büyük sayılabilirdi. Ancak Hattuşa'daki güzellik anlayışına pekala uyuyordu. Yüzündeki dengeyi ise geniş, şehvetli dudakları ve daha çok da gözleri oluşturuyordu. Puduhepa bu kocaman birbirine yakın mavi gözleri ilk gördüğünde oracıkta onların esiri olmuştu. Ve bu hiçbir zaman değişmemişti. Tersine ona olan aşkı her geçen gün daha da güçleniyordu. Puduhepa sarı renkli bir iris çiçeğini kopardı, kokladı ve söz arasında ''Bugün tuhaf bir şey oldu. Valvaziti Adduva'yı öyle azarladı ki sesi avluda bile duyuldu.'' dedi. Hattuşili güldü. ''Çocuk çok kötü bir şey yapmış olmalı. Valvaziti küçük kardeşin neredeyse her yaptığını hoş görürdü.'' ''Bir şey yapmamış. Tuhaf olan da bu zaten. Kudni bunun incir çekirdeğini bile doldurmayacak bir nedeni olduğunu söylüyor. Adduva'nın tek yaptığı hızlı bir şekilde Valvaziti'nin odasına dalmakmış.''